Ayrım 36 olasılıksız. Adam Favor. Sayfa 456. Sonraki birkaç gün sakin geçti. Doktor Lukin onlara ağrı kesiciler verip yaralarını tedavi etti. Jasper, Nava ve Kane aynı küçük evde kalmalarına rağmen fazla konuşmadılar. Konuşmalarına gerek yoktu. O kadar yakınlaşmışlardı ki artık yıllardır birbirlerini tanıyan insanlar gibi konuşmadan rahat edebiliyorlardı. Kane her ana dalmamaya çalıştı. Bir keresinde girip küçük Bill Donnelly'e baktı. 3,5 kiloluk bebeğin saçları babası gibi sapsarıydı. O bir kere haricinde Kane şimdi de kaldı. Hatta geçmişi bile düşünmemeye çalıştı. Gerçi Doc'un ihanetinin nedenini anlamak için yanıp tutuşuyordu. Ama bunu öğrense bile bir şey değiştirmeyeceğini biliyordu. O yüzden de her ana dalmadı. Dalmadığı için de belki de engelleyebileceği çok kötü şeyler oldu ama muhteşem şeyler de oldu. Kane kendini suçlu hissetmedi çünkü biri olmadan diğerinin olamayacağını biliyordu. O yüzden de evreni kendi haline bıraktı. İnsanların onun müdahalesi olmadan geleceklerini belirlemelerine izin verdi. Şimdi bir tek Nava'yı, Jasper'ı ve Martin Crowe'a verdiği sözü umursuyordu. Bunu nasıl yerine getireceğini bilmiyordu hala ama yakında cevabı bulacağını biliyordu. Bu arada kardeşine odaklandı. Her anda kardeşinin neden böyle olduğunu öğrenmişti ve neden ilaç vermelerine rağmen zihnini uyuşturmadan onun şeytanlarını kovamadıklarını görmüştü. Evet, Jasper bir şizofrendi. Ama esas rahatsızlığı bu değildi. Bu onun rahatsızlığının bir belirtisiydi sadece. Jasper'ın sorunu algılamasıydı. Doktorlar kardeşinin gerçek olanla olmayanı ayırt edemediğini söylediklerinde sadece kısmen haklılardı. Aslında Jasper gerçeği çevresindeki sözde aklı başında insanlardan çok daha iyi görüyordu. Ama onun sorunu tek bir gerçek değil de aynı anda birkaç gerçeği görmesiydi. Bir parayı havaya attıklarında ve yazı geldiğinde Jasper bunun tura gelmesi halindeki olası gelecekleri de görüyordu. Böylece Jasper her an hem kendi gerçeğini hem de bunun yanında sonsuz olası gerçeği de görüyordu. Bunlar birbirini yansıtan aynalar gibiydi zihninde. Kane kardeşinin biyokimyasallarla değil de bilgiyle, meditasyonla ve gariptir ki satrançla iyileştirebildiğini biliyordu. Kane kahve masasının altındaki tozlu tahtayı gördüğü anda bunu anladı. Parçaları dizince ikisi oynamaya başladılar. Jasper'a şimdiye odaklanmayı öğretmek için mükemmel bir oyundu. Hedef tahmin etmek, yenmek ve karşı tarafın hareketlerini kontrol etmekti. Bunu yapabilmek için de şimdiyi bilmek gerekiyordu. İkizler tüm gün boyunca oynadılar. Sürekli oynadılar. Bu sırada Kane küçükken babasıyla oynadığını hatırladı. Ama kaybettiği babasının ardından üzülmektense onu hatırlayıp mutlu oldu. Babasını hatırladığı sürece o hep onunla olacaktı. Ama daha önemlisi, onun sayesinde kardeşine kendini kontrol etmeyi öğrendi. Yavaşça enerjisini o ana odaklamayı öğreniyordu Jasper. Gözlerinin önündeki gerçeğe odaklanıyordu. 64 kare ve 32 taşla sınırlıyordu kendini. Zihnindeki, aynalardaki görüntüleri bastırmayı öğreniyordu. Jasper gün geçtikçe gelişme kaydediyordu. David Kane kardeşinin genelde insanların kullandığı anlamıyla normal olamayacağını biliyordu. Ama zaman içinde Jasper'ın şimdiye kadar yaşamadığı bir huzura kavuşacağını da biliyordu. Kane kardeşinin akıl sağlığının gelecekte daha iyi olacağını görmüştü her anda. Ama zaten Jasper'ın gözlerine bakınca iyi olacağı anlaşılıyordu. Beşinci gün Nava artık tedirgin olmaya başladı. O sabah güneş doğduğunda kendine gelerek uyandı. Jasper ve David uyuyorlardı. İkisi de geldiklerinden beri evden çıkmamışlardı. İkisi de bu konuda hiçbir şey dememişti. Ama Nava onların bu zayıf halinde kendisine göz kulak olduklarının farkındaydı. Aynen Nava'nın onlara göz kulak olduğu gibi. David'e sormak istediği birçok soru vardı ama ağzını her açmaya çalıştığında David başını sallıyordu. Nava, cevapları bulmak için daha çok zaman var. Şimdilik dinlen. Birkaç gün boyunca bize bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Eğer başkası söylese inanmazdı Nava buna. Ama David'e güvenmeyi öğrenmişti. O yüzden de onun dediğini yaptı. David'e bakarken adam gözlerini açıp ona gülümsedi. Ne haber dedi Kane gözlerini ovuşturarak. Ne zaman uyandın? Birkaç dakika oldu dedi Nava. David ayağa kalkıp kanepede yatan Nova'nın yanına geldi. Yanındaki kahve masasına oturup saçlarını okşadı. ''Şimdi anlatacak mısın artık?'' diye sordu Nova. ''Olur'' dedi Kane, sanki sormasını bekliyormuş gibi. Julia'yı bulduğumda Nova bir anda çöplükteki çıplak, kemikleri kırılmış kızı hatırladı. Sanki bu yıllar önceydi. Bunu düşünmemeye çalışarak konuşmaya devam etti. ''Seni kurtardıktan sonra bana neden benim yaşadığım ve annemin öldüğünü söyleyebileceğini söyledi. Ama şimdi artık biliyorum galiba. Rüyalarım. Küçükken gördüğüm karabasan. Uçmaktan korkmama neden olan rüya. Hayatımı kurtardı. Bunları sen yaptın değil mi?'' Kane gülümseyerek başını salladı. ''Hayır. O zaman nasıl gördüm?'' Kane kadını işaret etti. ''Sen toplu bilinçaltından onları gördün. Olası geleceklerinden birini gördün ve bundan kaçındın. Nasıl?'' diye sordu Jabba. ''Jasper'ın fizik dersini bir daha dinlemek istiyor musun cidden?'' ''Hayır'' dedi bir an için gülen ama hemen ciddileşen Nova. ''Ama neden? Neden ben gördüm de annem göremedi?'' ''Bazen çocuklar yetişkinlerin göremedikleri şeyleri görürler. Gençken zihnimiz daha açıktır. Ama daha önemlisi çocuklar rüyalarında gördüklerine inanırlar. İşte bu yüzden çocuklar kendilerini itfaiyeci, astronot, kahraman olarak görebilirler. Büyüdükçe bu mantıksız görüntüleri göz ardı etmeyi öğretirler bizlere. Belki annen de öleceğini görmüştür. Belki de görmemiştir. Bu sorunun cevabını bilmiyorum Nova. Sana bir tek şunu söyleyebilirim. Eğer küçükken o uçağa binmeyi reddettiğinde olası geleceğini gördün ve bir seçim yaptın. Seçimin doğru bir seçimdi. Hayatında sandığından daha fazla iyilik yaptın. Biliyorum, kurtarmak istediğin tek insanı kurtaramamak çok acı verici. Ama asla geri dönüp bunu değiştiremezsin. Annenin ve kardeşinin yasını tut Nova. Ama kendi hayatınınkini değil. Kane, Nova'nın elini tuttu. Doğru yolu seçmek gibi inanılmaz bir yeteneğin var. Bu sandığından da büyük bir yetenek. Kendine güven Nova. Böylece kaderini kontrol edebilirsin. ''Ama senin gibi seçim yapamam ben.'' dedi Nova. ''Emin olamam.'' Kane başını salladı. ''Ben de emin olamam. Evet, bir yeteneğim var ama bu hata yapmayacağım anlamına gelmiyor ki. Yeteneğim sayesinde geleceği görebiliyorum. Bir saniye ya da bir milenyum ilerisine. En büyük olasılıkla başarıya götüren yolu seçebiliyorum ama asla %100 emin olamıyorum. Ben bile olacak her şeyi bilmiyorum.'' Benim de geleceğim herkesin seçimlerine bağlı. Çünkü onların seçimleri hepimizin paylaştığı bu ortak gerçeği ortaya koyuyor. Nova anlamakta güçlük çekiyordu ama yine de bir şekilde anlamıştı. Sonunda konuştu. Şimdi ne olacak? Geleceği biliyor musun? İstediğini yapabilirsin. Kane başını salladı. Ben geleceği bilmiyorum Nova. Tüm olası gelecekleri biliyorum. Bunlar da sonsuz. Yani aslında hiçbir şey bilmemekle aynı şey bu. Ama planladığın her şey aynen tahmin ettiğin gibi gitti. Ben her durumda en olası sonucu tahmin ettim. Her şeyin doğru gideceğini bilemezdim. Eğer sen beni kurtarmayı seçmeseydin, bunda da başarılı olmasaydın, ben hala o laboratuvarda olurdum şu anda. Nova titredi. Ama hala soruya cevap vermedin. Şimdi ne yapacaksın? Ya Tversky ve Forsty? Onlar nerede? Senin peşine düşecekler mi? Kane omuz sikti. Bilmiyorum ama eminim öğrenirim. Birden Nova'nın kalbi ağzına geldi. Kuzey Koreliler. Onlar beni bulacaklar. Ben... Merak etme dedi Kane kadının sözünü keserek. Onlara birkaç hayat kurtaracak bir bilgi verdim. Onlar da karşılığında senin başına koydukları ödülü kaldırdılar. Nova rahatlayarak iç geçirdi. Gelecekte ne olacağını bilmek istiyordu ama daha ağzını açamadan Kane gidip duş alacağını söyledi. Kane bir şey dememişti ama Nova artık sorulara cevap vermek istemediğini biliyordu. En azından bugün vermeyecekti. Kane banyoya girince Nova masaya uzanıp parlament paketini aldı. Annesinden söz edince canı sigara içmek istemişti. Sigarayı dudaklarının arasında tutup kibriti çaktı. Nikotini sanki şimdiden hissedebiliyordu. Tam sigarasını yakmak üzereyken Nova garip bir şey yaptı. Gözlerini kapadı. Bir an için bir şey görür gibi oldu kapalı gözlerinin ardında. Hem tanıdık hem de yabancı bir şey. Gözlerini açtığında elindeki kibrite bakınca sanki bu anı daha önce yaşadığını hissetti. Düşünmeden kibriti üfleyerek söndürdü. Sigarayı paketine geri koyup paketi attı. Çöp tenekesinin kapağını kaparken birden sigarayı bıraktığının farkına vardı. Nab'a kararını vermişti. O gece Kane geri dönme zamanının geldiğini biliyordu. Elinden geldiğince kaçınmıştı bundan. Her anda zaman yoktu. Ama anda zaman. Her ne kadar yapay olsa da akıp gidiyordu. Ve daha yapacakları vardı. Birkaç saniye sonra gözlerini açtığında hüzünlü bir şekilde gülümsüyordu. ''Ne gördün?'' diye sordu Jasper. ''Baktığımı nereden bildin?'' ''Benim de bildiklerim var.'' dedi Jasper. ''Soruma cevap versene.'' ''Sonunu gördüm. Yalnız değildim.'' ''Ne demek bu? Seninle biri mi vardı orada?'' ''Emin değilim.'' dedi Kane çenesini kaşıyarak. ''Kim olduğunu göremedin mi?'' ''Herhalde görebilirdim.'' dedi Kane. ''Ama nasılsa yakında öğreneceğim. Beklemeye karar verdim.'' ''Neden?'' diye sordu Jasper. Kane sırıttı. ''Şeytanlar bile şaşırtılmayı sever.'' Kane o gece hiç rüya görmediyse de kalktığında aramanın zamanının geldiğini biliyordu. Kane numarayı çevirip 2 dakika hiçbir şey demeden karşısındakini dinledi. Sonra da telefonu kapadı. İkinci görüşmesi ilkinden kısa sürdü. İşi bittiğinde ceketini giyip kapıya doğru gitti. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Jasper. ''Avukatımla görüşmeye,'' dedi Kane çıkarken. Lucky'nin Coney Island'daki dairesinden D trenine binip 1 saatten uzun bir sürede Manhattan'a gidebildi. Bir haftadır dışarı çıkmadıklarından dışarıda olmak garip geliyordu. Kane metro peronundan inerken şimdi de kalmaya çalıştı. Eğer her ana dalıp her bir adımda çevresindeki insanları nasıl etkilediğini görürse tıldırabileceğini biliyordu. Chrysler binasının 30. katına vardığında siyah kravatlı ince bir adam yanına geldi. ''Bay Kane?'' ''Evet'' dedi Kane. ''Merhaba, ben Marcus Gavin'im,'' dedi avukat elini uzatarak. ''Geldiğinize memnun oldum. Eğer beni takip ederseniz size çok heyecan verici bazı haberler vereceğim.'' Gavin ofisinin kapısını kapayınca bir dosya açtı ve içinden ince bir kağıt çıkardı. Sanki kağıt dağılacakmış gibi çok dikkatli tutuyordu. Bir an için sanki bunu Kane'e verecekmiş gibiydi ama fikrini değiştirdi ve önüne koydu. ''Size biraz su veya kahve getireyim mi?'' dedi avukat zaman kazanmaya çalışarak. ''Hayır teşekkür ederim, gayet iyiyim.'' Peki dedi Gavin boğazını temizleyerek. Eminim neden burada olduğunuzu merak ediyorsunuzdur. Tabii diye yalan söyledi Kane. Zaten biliyordu ama bilmiyor gibi yapmanın daha iyi olacağını düşünmüştü. Aslında bu garip bir durum dedi Gavin tedirgin bir şekilde kalemiyle masaya vurarak. Bay Kane, Thomas D'Souza'nın yakın dostu olduğunuzu tahmin ediyorum. Evet dedi Kane, gerçi son birkaç yıldır görüşemedik. ''Öyle mi? O zaman bu daha da garip bir durum.'' Gavin kahvesini aldı ve bir yudum içti. Konuşmaya başladığında sesi daha iyi çıkıyordu. ''Bilmiyorum duydunuz mu ama bir hafta kadar önce bir kaza oldu ve Bay D'Souza çok ağır yaralandı. Şu anda Albert Einstein tıp merkezinde. Doktorlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama sonuç yine de pek iyi değil. Ne yazık ki Bay D'Souza'nın beyni durdu ve iyileşme şansı da yok. Çok üzgünüm.'' Kane bir an için gözlerini kapadı. Tommy'nin halini bilse de bunu duymak kolay değildi. ''Tabii siz muhtemelen neden sizi buraya çağırıp bunları anlattığımı merak ediyorsunuz.'' dedi Gavin. Birden tedirginliğe gitmişti, heyecanlanmıştı. Kötü haberi vermişti, şimdi ise iyi haberi verme zamanıydı. ''Şu elimde tuttuğum.'' Gavin dikkatle kağıdı kutsal bir şeymiş gibi aldı. ''Bay D'Souza'nın son vasiyeti. Buzdolabının üzerinde duruyordu.'' Bunu Kane'e verdi. Kane kağıdı geri vermeden şöyle bir baktı. ''Sizi varisi ilan etmiş ve tüm yetkilerini size devretmiş.'' Gavin devam etti Kane'e bakarak. ''Bay D'Souza piyangodan 210 milyon dolar kazanmıştı. Tabii ki bu para siz...'' Gavin sesini alçalttı. ''Onun fişini çekmeye karar verinceye kadar...'' Bir an için duraksadı Kane bunu algılayabilsin diye. Bay da Susan'ın akrabası olmadığı için bu kararı sizin vermeniz gerekiyor. Ya öyle bir karar vermezsem diye sordu Kane. Ne demek karar vermemek? Neyin kararını vermemek? Yani diyelim ki Tommy'nin hayat destek ünitesini kapattırmamaya karar verdim. O zaman ne olur? O zaman bankadaki parasının faiziyle neredeyse sonsuza dek aletlere bağlı kalabilir. Siz de yılda 100 bin dolarlık bir maaş alırsınız onun işlerini yürütmek için. Hangi işleri diye sordu Kane. Vasiyetinde eğer ona bir şey olursa parasını iyi işlerde kullanılmasını istediğini ve insanların hayatının iyileştirilmesini istediğini yazmıştı. Bunlar kendi sözleri. Sizin de bu paraların nasıl dağıtılacağına karar vermeniz gerekiyor. Ancak Bay da Susan'ın bir daha hayata dönmek gibi bir şansı olmadığına göre, o zaman gelince de, yani ölünce de, parayı faizden çekip istediğinizi yapabilirsiniz Bay Kane. Gavin gülümsedi. Bir milyonersiniz Bay Kane. Kane başını salladı. Değilim. Duraksadı. Asla da olmayacağım. Ama Gavin'in aklı karışmış gibiydi. Ama Bay D'Souza zaten yaşamıyor aslında bu haliyle. Evet. Ve doktorlar bir daha iyileşmesinin imkansız olduğunu söylüyorlar dedi Gavin. Hiçbir şey imkansız değildir Bay Gavin. Bazı şeylerin olma olasılığı daha düşüktür sadece. Kane ayağa kalktı. Herhalde hastaneye gitmeden önce bir şeyler imzalamam gerekiyor değil mi? Tabii ki dedi Gavin birkaç kağıt uzatarak. Kane'in işi bittiğinde Gavin'in elini sıktı ve kapıya doğru yöneldi. Affedersiniz dedi Gavin, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki dedi Kane dönerek. Eğer siz, yine fısıldamaya başladı. Bay Dusaza'nın hayat destek ünitesini kapattırmayacaksanız, duraksadı. O zaman niye hastaneye gidiyorsunuz? Birkaç test yaptırmaya dedi Kane. Kane kapıdan çıkarken Gavin'in çok şaşırdığının farkındaydı. Ama avukata bir şey anlatmak niyetinde değildi. Kane, Tommy'nin kan örneğini alınca özel bir laboratuvarda testleri yaptırdı. 24 saat sonra teknisyen iyi haberi vermek için onu aradı. Konuşan kadın sonuçlara şaşırmıştı ama Kane şaşırmamıştı. Kadın bunu nereden bildiğini sorduğunda da Kane iyi günler dileyip telefonu kapattı. Kane telefonu kapadıktan sonra dosyayı eline aldı ve gidip gökkuşağı renklerinde bir ayı aldı ve hastaneye geri gitti. Bu sefer 15. kata çıktığında burada ne işi olduğunu biliyordu. Kane dedi Elizabeth odasına girdiğinde, geri geldin. Tabii ki geldim dedi, bir arkadaşımı da getirdim. Oyuncak ayıyı çıkardı arkasından, küçük kız gülümsedi. Affedersiniz dedi tedirgin bir kadın, siz kimsiniz? Kane dönüp kadına baktı. Gözleri kıpkırmızıydı. Sanki son bir haftada sürekli ağlıyordu. Kane kadını daha önce hiç görmemişti ama onu tanıyordu. Sanki rüyasında görmüş gibiydi. Merhaba dedi Kane elini uzatarak. Ben David Kane, eşinizin arkadaşıydım. Niye dedi gözleri dolan kadın. Adım sendi. Yavaşça elini sıktı Kane'in. Gelmeniz iyi oldu. Pek gelenimiz gidenimiz olmuyor. Biliyorum dedi Kane. Acaba bir dakikalığına dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii ki dedi Sandy. Tatlım hemen dönerim tamam mı? Tamam anne dedi Elizabeth. Koridoru çıktıklarında Kane konuşmaya başladı. Biliyorum bu size garip gelecek ama iyi haberlerim var. Ne oldu? Kızınıza ilik nakli yapılması için uygun bir aday buldum. İlikler %99 oranında uyuyor ve Elizabeth hazır olduğunda nakli yapabilirsiniz. Kadının suratında bir anda birçok ifade vardı. Şok, mutluluk ve sonra üzüntü. Kadın konuşamadan Kane devam etti. Parayı dert etmeyin. Ben kızınız gibi insanlara yardım etmeye kendini adamış çok zengin birini temsil ediyorum. Tüm tıbbi giderleri karşılanacak. Bu bir şaka mı dedi bir anda kızan Sandy. Eğer öyleyse bence hiç komik değil Bay Kane. Kane Tommy'nin dosyasını çıkarıp kadına gösterdi. Bu gerçek mi dedi Sandy dosyaya bakıp. Ciddi misiniz? Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmadım dedi Kane. Tanrım şükürler olsun Tanrım dedi Sandy Kane'in üstüne atlayıp hıçkırarak ağlamaya başladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tanrım, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekkür etmenize gerek yok, dedi Ken. Bir borcumu ödedim ben sadece. Sandy'nin aklı karışmış gibiydi ama başını salladı. Kane cebinden Gavin'in kartını çıkarttı. Bu bey benim avukatım. Elizabeth'in doktorlarıyla konuşunca onu arayın. O gerekli her şeyi halleder. Sağ olun Bay Kane, dedi elini sıkarak. Eğer bana Bay Kane demeye devam edersen ben de sana Bayan Crow demek zorunda kalacağım. David desen? Olur. Sağ ol David. Sen de burnunu sildi. Gidip Betsy'ye iyi haberi vereceğim. Tam kızının yattığı odaya dönmek üzereyken durup David'e döndü. Marty'yi nereden tanıdığını söylemedin? Ya, dedi Kane başını kaşıyarak. Onu içten tanıyordum diyelim. Kane hastaneden çıktığında haftalardır kendini bu kadar iyi hissetmemişti. Elizabeth'in ameliyatının iyi gitmeme olasılığı olduğunu da biliyordu. Ama %93.729'luk bir olasılıkla her şey iyi gidecekti. Birkaç blok yürüyüp rahatlamaya karar verdi ve birden koku beynine sızdı. Bedeni kaldırıma yığılmadan önce zihni her anda dalmıştı bile. Kadın, o onunlaydı ama o farklıydı, daha küçüktü, sanki daha tanıdık. Hem mutlu hem mutsuz. Kane için üzülüyor. Kadın, sağ ol Kane. Kane, niçin? Kane soruyu sorarken bile cevabı anlıyor. Her şeyi anlıyor. O anın geçmişi, Tanya'nın geleceği görmesini sağlayan o. O, Tommy'nin rüyasına girip sayıları gösteriyor. Jasper'ın kardeşine yardım etmesini söyleyen ses. Kane'e her anı gösteren, nöbetlerini başlatan o. Tüm hareketleri de bir olay seli başlatan, Tommy'nin vasiyeti ve imkansız kaza, Nava'nın kurtarışı, Kane'in uyanışı, hepsi lösemiden ölmek üzere olan küçük bir kızı kurtarmak için. Adı Elizabeth Betsy Crow olan küçücük bir kızı. Kane onun neden tanıdık olduğunu anlıyor. Ablasına benziyor. Sandy'ye ve yeğeni Betsy'ye. Kane, sendin hepsini yapan. Kadın, hayır, biz insanların görmesine yardım ederiz. Bunun dışında bir gücümüz yok. Sizler yapıyorsunuz. Sen, Nava, Tommy, Jasper, Julia, Forsty, Tversky ve daha milyonlarca insan, her biri kendi yolunda kendi seçimlerini yapıyor. Kane, hepsi Betsy için mi? Kadın, Betsy sadece sonucun bir parçası. Anlamıyorsun. Ama anda anlayacaksın sonradan. Kane, anda sen Julia'sın. Kadın, hayır. Anda biz tekil değiliz, çoğuluz. Biz toplu bilinçaltının iradesiyiz. Ama sen bizi Julia olarak görüyorsun. Çünkü o aracımız, sesimiz. Son anlarında o zihninde ortak bir istek görüyor ve bu yüzden senin yardımını alıyoruz. Hedefimize ulaşmak için. Ama onun sesini arayan sensin. Çünkü yalnızca bizimle konuşmak isteyenlerle konuşabiliriz. Kane, ama Julia öldü. Kadın, her an anın dışındadır. Julia burada yaşıyor. Küçük bir kız, büyüyor. Pity'ye aşık oluyor. O Betsy'nin Julia teyzesi. O çöplükte ölüyor. Kane, koku bu işte. Julia'nın bilinci bu kokuyu beynime taşıyor. Kadın, koku alma duyusu en güçlüsüdür. O aracımız olduğu için ölüme terk edildiği yerde hatırladığı koku da bize eşlik ediyor. Kane, neden anda Tversky'ye beni öldürmesini söylediniz ki? Kadın, Tommy'nin kazasını gerçekleştirmek için. Kane, Tommy'nin ölmesini seçtiniz, Betsy'yi yaşatmak için. Kadın, hayır, sizin anınızda Tommy kendini öldürecekti. Onun rüyalarını gerçekleştirmesini sağlayarak hayatını uzattık. Hiçbir şey bitmedi. Kane, sonsuz musun? Kadın, bu bilinmiyor. Kane, neden? Kadın, bazı geleceklerde sonsuzuz, bazılarında da yokuz. Kaderimiz seninle ve tüm insanlarla bir. Siz bizsiniz, Biz de siz. Kane, ben neden buradayım? Kadın, yerini, görevini bilmen gerekir. Her anı kullanıp hepimize yardım etmelisin. Kane, nasıl yardım edeceğim? Tommy'nin parasıyla mı? Kadın, para birkaç kişiye yardım edecek ama sonunda pek az şeyi değiştirecek. Kane, o zaman nasıl? Nasıl yardım edeceğim? Kadın, anlatamayız. Daha sonra anda anlayacaksın. Kane, neden burada değil? Kadın, daha zamana ihtiyacım var. Hey, ayılıyor galiba dedi biri. İyi misin ahbap? Kane başının arkasını ovuşturdu. Zonklamaya başlamıştı bile. Havayı kokladığında koku gitmişti. Evet dedi, galiba iyiyim şimdi. 36. ayrımın sonu. Sayfa 469.